Ayrım 8, sayfa 63. İşine bir saat geç gidebilmişti. Girer girmez sekreteri, "Kardeşiniz telefon etti az önce Nazan Hanım," demişti. "Bir mesaj bıraktı mı?" diye sordu. "Gelince kendisini aramanızı söyledi efendim." "Peki, teşekkür ederim," dedi Nazan. Ama bir süre Ayşe'yi arayamadı. Onun hala bir şeylerden şüphe ettiğini biliyordu. Her ne kadar doğrudan bir şey sormuyorsa da içindeki endişeyi yenemediğinin farkındaydı. Koltuğuna oturdu genç kadın. İlk günlerdeki rahatlığı ve mutluluğu yavaş yavaş gölgelenmeye başlamıştı. Kardeşiyle konuşmak istemiyordu şu an. Henüz hazır değildi. Şimdi Ayşe yine bitip tükenmek bilmeyen sorularına başlayacak. İşe neden geç geldiğini, bir şey mi olduğunu, gece rahat uyuyamadığını mı ve en sonunda da "Bana her şeyi anlatıyorsun, gizlediğin bir şey yok değil mi?" diye değişmeyen sorusunu yöneltecekti. Ahizeyi kaldırıp Ayşe'nin ofisinin numarasını tuşlamadan önce birkaç saniye daha düşündü. Acaba başına gelenleri saklamayıp gerçekleri onunla paylaşmalı mıydı? Gerçi bu konuyu çok düşünmüştü daha önceleri. Hiç de makul bir çare olmadığını biliyordu ama çaresizliği ve sırrını biriyle paylaşma ihtiyacı son günlerde iyice içine yerleşmeye başlamıştı. Bazen müthiş bir ümitsizliğe kapılıyor ve güvendiği birinden çare, çözüm, akıl vermesini istiyordu. Lakin bu kişi Ayşe olamazdı. Kardeşini ondan iyi kim tanıyabilirdi ki? Ayşe tüm eğitimine rağmen biraz tutucu, doğru bildiği prensiplerine sıkı sıkıya bağlı bir insandı. Meçhul mütecavizi ile olan ve salt cinselliğe dayanan ilişkisini asla kabullenmez ve anlayışlı olamazdı. Sonunda numarasını tuşladı Ayşe'nin. Kardeşinin ilk sorusu "Ne oldu? Neden geciktin bu sabah?" olmuştu. Nazan alttan almaya, umursamaz davranmaya karar vermişti. Önemsizmiş gibi davranıp kısık sesle mırıldandı. "Sabahleyin uyanamadım," dedi. "Neden?" "Nedeni var mı canım? Uykuya kalmışım işte." "Geç mi yattın dün gece?" Hayret sualleri devam ediyordu. "Yo, pek sayılmaz," diye söylendi Nazan. "Ama sabah uykusu tatlı geldi." "Bak abla, sende bir gariplik seziyorum uzun zamandır. Benden bir şey gizlemediğine eminsin, değil mi?" İşte son soru da gelmişti. Nazan gülümsemeye çalıştı. "Saçmalama Ayşe, senden ne gizleyebilirim ki?" "Vallahi onu bilemem ama senin için huzursuzum. Sanki o hadiseden beri değişmiş, tuhaf bir hale bürünmüşsün gibi geliyor bana." Nazan elinde olmadan irkilmişti. Kardeşinin nasıl bir değişiklik gözlemlediğini öğrenmek hevesine kapıldı. Ürküntü içinde sordu. "Değişiklik mi? Ne olmuş bana?" "Ben de bilmiyorum. Fakat hissediyorum. Sanki içine kapanmış her zamanki tabii halin kaybolmuş gibi. Bazen çok neşeli, coşkulu, bazen de hüzünlü, bezgin ve karamsar oluyorsun." Nazan kardeşine hak verdi. Bu gözlemleri doğruydu ama konuşmayı kısa kesmek için homurdandı. "Kendi kendine evham yapıp durma. Bir şeyim yok benim. Takma kafanı. Hem şimdi telefonu kapatacağım, sonra konuşuruz. Yapacağım bir sürü iş var." "Dur bir dakika," dedi Ayşe. "Yine ne var? Bu akşam Belginler'de toplanacağız. Belkin seni çağırdı. Gelir misin?" Nazan kısa bir tereddüt geçirdi. Erken saatte evine dönmek istiyordu. Bir sürpriz yapıp erkeği yine gelebilirdi. "Ben gelmeyeyim," dedi. "Siz kendi aranızda toplanacaksınız. Hepinizin yaşı benden ufak. Ne işim var aranızda? Sıkılırım." "Saçmalama abla. Bu aramızda ilk katılışın değil. İtiraz istemiyorum. Akşam eve uğrayıp seni de alırım. Artık biraz insan içine karışmanın zamanı geldi de geçiyor bile." Nazan daha fazla itirazın şüphe çekeceğini anlamıştı ama Ayşe'nin evine gelmesini istemiyordu. Çünkü Haş'ın erkeğinin ne zaman uğrayacağı hiç belli olmuyordu. Kardeşini atlatma şansı olmadığını aklı kesince hemen mırıldandı. "Öyleyse ben sana geleyim," diye söylendi. "Belgin'in evine daha yakınsın." Ayşe teklifini kabul ettirdiği için hiç üstelemedi. "Tamam," dedi. 7.30'da bende ol." Telefonu kapatmıştı Ayşe. Nazan arkasına yaslanıp düşünmeye başladı. Bu geceki davete gitmeyi hiç istemiyordu. Sadece erkeği evde kalıp kendisini beklemesini emrettiği için değil, bu ruh haliyle evde kalmış kızların ipe sapa gelmez abuk sabuk sohbetlerine tahammül edemeyeceğini bildiği için de. Sinir içinde önündeki dosyayı açtı ama bir türlü kendini işe veremiyordu. Gidişattan ürküyor, sonunun neye varacağını bilmemenin yarattığı tedirginliği kabulleniyordu ama inkar edemeyeceği bir gerçek daha vardı. Esrarengiz sevgilisinin gerek bedenine gerekse ruhuna verdiği doyumsuz tatminden asla vazgeçemezdi. Erkeği üst üste 2 gece gelmişti. Nasıl olsa bu gece gelmez artık diye aklından geçirdi. Ama aslında onu yine beklediği bir vakaydı. İş çıkışı evine döndüğünde heyecanlıydı. Anahtarı kilide sokup açtığında Antrede durup bir an dairesinin sessizliğini dinledi. Acaba evde olabilir miydi erkeği? Henüz saat 6:30'du. Bu saatte geleceğini hiç tahmin etmiyordu. Antrede durup evin içinden sanki bir ses duyacakmış gibi kulaklarını kabarttı. Elektriği yaktı. Tıs yoktu içeride. Topuklu ayakkabılarını çıkarıp portmantonun önündeki terliklerini ayağına geçirdi. Yine de içinde bir ümitle önce doğru yatak odasına gitti. Odanın karanlığında kuytu gölgeler arasında onun iri vücudunu görmek için arandı. Sonra komandatörün butonuna bastı. Kimsecikler yoktu yatak odasında. İçinde hafif bir eziklik oldu. Bu gece gelmemesi çok doğaldı. Her gece gelecek değildi ya. Sırtından paltosunu çıkarıp hayal kırıklığını bastırmaya çalıştı. Hem bu gece gelmemesi çok daha hayırlıydı. Ayşe'ye nasıl bir bahane ileri sürebilirdi? Aslında onu istiyor, artan ziyaretlerini özlüyor ve bundan böyle onsuz yapamayacağını hissediyordu. Tuvalet masasının önündeki pufa adeta çöktü. İradesiyle boğuşmaya başladı. Bu işin sonu nereye varacaktı? Sonra aklı başka bir konuya takıldı. Acaba dairesine nasıl giriyordu bu adam? Ona şimdiye kadar bunu soramamıştı. Daha doğrusu onu karşısında gördüğü andan itibaren bütün zihni duruyor, her şey beyninden siliniyor, sadece boş boş hayvanlar gibi sadece çiftleşmeye odaklanıyordu. İğrenç bir şey bu, diye mırıldandı. Gösterdiği zaafın farkındaydı. Hayvanlar bile belli zamanlarda kızışır çiftleşmeyi isterlerdi. Oysa kendisi hayvanlardan bile beterdi. Her an o adamın arzularına esir olmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Kendini tanıyamaz bir hale gelmişti. Neler oluyor bana, diye mırıldandı. Gerçekten de bu yaşına kadar içinde esen fırtınalardan haberdar değildi. Tüm değişiklik o gece başlamıştı. Vahşi ve hoyratça ırzına geçildiği o gece. Sanki hiç tanımadığı bir kimliğe bürünmüş veya yıllardır şuur altının gizlediği başka bir benlik satıha çıkmıştı. Gerçek ben bu muyum, diye ürpererek düşündü bir süre. İnanması güçtü fakat cinselliğe aç, doyum bilmeyen yeni kimliğinden hoşnuttu. Sonra aklına yine erkeğinin evine nasıl girdiği sorusu takıldı. Bu husus hala meçhuldü ama görünmeyen adam olmadığına göre basit bir izahı olmalıydı. Ne olursa olsun ilk geldiğinde bunu sormaya karar verdi. Yorgun argın gerindi pufun üstünde. Bu geceki davete gitmeyi hiç istemiyordu. Kıyafetini değiştirmeye üşendi. Makyajını da tazelemeyecekti. Ayağa kalkıp makyaj masasının aynasında görüntüsüne şöyle bir baktı. Beyaz bluzunun yakasını biraz açınca boynundaki morluğu fark etti. Ayşe oldukça dikkatli bir kızdı. Görürse hemen şüphelenirdi. Mecbur kalarak gömleğini çıkardı ve sırtına balıkçı yaka bir kazak giydi. Sadece rujunu tazelemekle yetindi. Sonra sırtına paltosunu geçirip evinden çıktı. Nazan, davetin 4-5 kız arkadaş arasında yapılacak sıradan bir toplantı olduğunu düşünmüştü. Ayşe ve arkadaşları sık sık en azından ayda 2 kere bir araya gelirler, bol dedikodulu, havanda su dövülen cinsten, ipi sapa gelmeyen sohbetlere bayılırlardı. Daha evvel Nazan da bu toplantılara birkaç kere katılmıştı. Ama iki kardeş Belge'nin kapısını çaldıklarında bu kez davetin umduğu cinsten bir toplantı olmadığını genç kadın hemen anladı. Büyük salonda en az 20 kişi vardı ve bunların yarısı erkekti. Nazan şaşırdı. Kapıyı ev sahibisi Belgin açmıştı. Mütebessim bir çehreyle. Belgin de iç mimardı ve lise çağlarından kalma arkadaşlıkları vardı Ayşe ile. Kısa boylu, balık etinde ve çirkin bir kızdı Belgin. Ama şimdiye kadar Nazan'ın gördüğü en içten, sevgi dolu, canlı ve neşeli bir kızdı. Ayrıca müthiş zeki, nüktedan ve hazır cevaptı. Nazan'ı görünce sevinçle kucakladı kapının önünde. Ne iyi edip de geldiği mealinde birkaç cümle sıraladı. Koluna girip kalabalık salona doğru çekiştirdi. Nazan misafirlerin büyük bir çoğunluğunu tanımıyordu. Daha önceden aşina olduğu birkaç kız varsa da pek çoğunu ilk defa görüyordu. Belgin tanıştırma merasimi sırasında Nazan'ı hep en sevdiğim arkadaşımın ablası diye takdim etmişti dostlarına. Nazan bir ara boğulacak gibi oldu ama zor da olsa kendini kontrol etmeyi başardı. İçinde bulunduğu ruh haleti, içinde değil yabancılar, 40 yıllık dostlarıyla bile konuşacak hali yoktu. Daha doğrusu kalabalığa tahammülü yoktu. Ayşe'ye uyup geldiğine bin pişman olmuştu. Daha şimdiden gecenin ne kadar zor geçeceğini tasavvur edebiliyordu. Ayşe misafirlerin çoğunu tanıyordu. Nitekim karşılaştığı herkese laf yetiştirmekten biraz gerilerde kalmıştı. Tanıştırma faslı bitince Nazan derin bir soluk alıp boş bulduğu bir köşeye çekildi. Daha önceden tanıdığı ruhsar hemen yanına yaklaşmış, bir bardak beyaz şarap tutuşturmuştu eline. Nazan önce itiraz etmek istemişti ama sonra sesini çıkarmadan şarabı aldı. Salondaki büyük masanın üzeri envai çeşit yemekle donatılmıştı. Herkesin elinde içki kadehleri vardı. Nazan boş gözlerle davetlileri şöyle bir taradı. Az sonra Ayşe de elinde bir şarap kadehiyle yanına gelmişti. "Ne niyetinde geldin değil mi?" diye sordu ablasına. "Biraz insan içine çık ayol." Sonra kulağına yaklaşarak fısıldadı. "O korkunç geceden sonra inzivaya çekilmiş gibisin." Nazan sesini çıkarmadı. Karşılık vermek işine gelmiyordu. Ayrıca kardeşini de üzmek istemiyordu. Onun iyi niyetle çaba gösterdiğinin bilincindeydi. Hatta durumdan memnunmuş gibi sırıtmayı dahi başarmıştı Nazan. "Haklısın," diye mırıldandı. "İyi ki gelmişim." Ayşe ablasının samimi olduğunu sanmıştı. Galiba biraz da salondaki kalabalığın etkisinden Nazan'ın gözlerinin içine bakacağına, aralarındaki fısıldaşmaların duyulacağı endişesiyle çevresindekilere bakmıştı. Göz göze gelseler mutlaka ablasının yalan söylediğini hissederdi. Nazan sıkıntıdan kuruyan boğazını ısıtmak için beyaz şarabından bir yudum içti. Can sıkıntısı gittikçe yoğunlaşıyordu. Bu kadar kalabalık arasında kendini yapayalnız hissetmek berbat bir duyguydu. Neyse ki biri gelmiş, Ayşe'yi kolundan çekerek başka bir gruba doğru sürüklemişti. Nazan biraz nefes aldı. Ayşe'nin yanı başındaki varlığından daha da çekiniyordu. Oturduğu koltukta tek başına kalınca yine kendi alemine döndü. Her zamanki düşüncelerine daldı. Şu anda evinde, yatağında olmayı çok isterdi. Hem ruhen hem de bedenen yorgundu. Esnerken eliyle ağzını kapattı. "Siz de benim gibi bu topluluğa yabancısınız galiba." Bir erkek sesiydi soruyu soran. Muhatabını görememişti. Çünkü ses arkasından gelmişti. Önce soru bana mı yöneltildi diye başını çevirip arkasına baktı. Uzun boylu, sarışın, yakışıklı bir adam duruyordu hemen yanı başında. Bir an göz göze geldiler. Adamı tanımıyordu tabii. Partiye geldiğinde onunla tanıştırılıp tanıştırılmadığını da çıkaramadı Nazan. Bir sürü yabancının elini sıkmıştı. Ama göz hafızasına güvenirdi. Onunla tanıştırılmadığını kavradı. Zoraki bir gülümsemeyle "biraz öyle sayılır" diyebildi. Adamın sıcak cana yakın bir gülümsemesi vardı. "Sıkıldığınız belli oluyor," demişti yabancı. Ayşe'nin canlılığı dahi üzerinizdeki durgunluğu dağıtmaya yetmemiş. Nazan isteksizce sordu. "Ayşe'nin arkadaşı mısınız?" "Öyle sayılır. Geçen hafta bir sergide tanıştık. Adım Hakan, Hakan Sözer. Can Reklam Ajansı'nın sahibiyim." Ayrım sonu sayfa 70.